Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun. Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tarhan'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Mordad 1400, Hicri Kameri 28 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 8 Ağustos 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Uramanat Dünya Kültürel Mirası'nda ve dinleyicilerle baş başayı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi Tokyo Olimpiyatlarında madalya kazanan İranlı sporcuları tebrik etti. Hatipzade Hiroşima'ya atom bombasının atılması yıl dönemi Amerika'nın insanlığa karşı büyük cinayetinin anımsattığını söyledi. Tüm General Selami, Siyonist rejim İsrail'in çöküşü için yeterli kapasitenin olduğunu söyledi. Suriye, İran'a yönelik asılsız suçlamaları kınarken İngiltere'nin İran karşıtı iddiaları destek görmedi. Amerikan Başkanı Biden, Amerika'da Delta tipi koronavirüsün tırmanışta olduğunu söyledi. Amerika medyası, Amerikan koalisyonunun Irak ve Suriye'de binlerce sivili öldürdüğünü yazdı. Şimdi haberler.
Tokyo 2020 Olimpiyatlarında İran spor kafilesi müsabakalarının sona ermesi ardından İran İslam İnkılabı rehberi olimpiyatlarda madalya kazanan sporcular için yayınladığı mesajında onlara teşekkür etti. Ayetullah Seyyid Ali Hamene'ye yayınladığı tebrik mesajında çalışmaları ile İran halkını sevindiren ve olimpiyatlarda madalya kazanan sporculara teşekkür ediyorum cümlesine yer verdi. İran kafilesi Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında atıcılık, serbest ve Greco-Roman güreş, haltercilik ve karate dallarında 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Hiroşima'ya atom bombasının atılması yıl dönümünü Amerika'nın insanlığa karşı büyük cinayetin anımsatan bir gün olarak niteledi. Said Hatipzade, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 76. yıl dönümünün Amerika'nın insanlığa karşı büyük cinayetini hatırlattığını belirterek, Washington'un gayrimeşru hedeflere ulaşmak için insanlık dışı hiçbir çabadan çekinmediğini söyledi. Hatipzade, bu trajedinin kurbanlar için yapılan anıtın dünyaya nükleer silahlardan arındırmış bir dünya idealinin peşinden gidilmesi ve ciddiyetle sürdürülmesi gerektiğini hatırlattığını belirterek, bu tür silahların gölgesinin ve sürekli tehdidinin her zaman uluslararası barışı ve uluslararası güvenliği tehlikeye attığını söyledi. Hatipzade ayrıca Amerika dahil nükleer ülkelerin uluslararası anlaşmalar, özellikle nükleer silahların yayılması ve üretilmesini önleme anlaşması NPT çerçevesinde kalıcı nükleer silahsızlanmaya açık taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. 6 Ağustos 1945'te Amerikan ordusuna ait B-29 bombardıman uçağı dönemin başkanı Harry Truman'ın emriyle Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası attı. 3 gün sonra Amerika ikinci atom bombasını Nagasaki halkına karşı kullandı. Bu atom bombaları yaklaşık 220 bin kişinin ölümüne neden oldu.
İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Irak Haçlı Şabi Kurumu Başkanı ile görüştü. Tuğamiral Ali Şamkhani, Falah Feyyaz ile dün yaptığı görüşmede Haçlı Şabi'nin Irak'ta güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki belirleyici rolünü takdir ederek, Diriliş şehitleri General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendisi rahmetle andı. Şamkhani bu görüşmede Irak'taki halk seferberliğinin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi gereğini ve bu güçlü halk gücünün Irak ordusuyla koordinasyon ve sinerjisi gereğini vurguladı. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Irak Meclisi'nin yabancı birliklerin ülkeden çekilmesine ilişkin kararına da atıfta bulunarak şöyle dedi. Bu kararın doğru ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasının hızlandırılması, Irak'ta güvenlik ve hatta siyasi gerilimleri önemli ölçüde azaltmanın yanı sıra bölgede daha fazla istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik büyük bir adımdır. Irak Haçlı Şabi Kurumu Başkanı da söz konusu görüşmede Diriliş şehitleri General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in Haçlı Şabi'nin oluşumunda ve büyümesinde değerli rollerini överek bugün bu ülke dini mercilerin yol göstericiliği, silahlı kuvvetleri ve Haçlı Şabi'nin fedakarlığı ile kabul edilebilir bir gelişme ve gelişen bir güvenliğe ulaşmıştır dedi.
İran İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayeti Hamas'ı siyasi büro başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi. Velayeti dün Haniye ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin mazlum Filistin halkının ülkülerini destekleme konusundaki tutumuna vurgu yaparken büyüme, ilerleme, cihat ve direnişin zafer sürecini geçmişle mukayese edilmeyecek düzeyde olduğunu söyledi. Velayeti direniş cephesinin çabalarını, cesaretini, becerikliliğini ve direncinin takdire şayan olduğunu söyledi. Bu görüşmede İsmail Haniye'de İran milletini ve devletini Seyit İbrahim Reis'in Cumhurbaşkanı seçimleri kazanmasından dolayı tebrik ederek bu seçim halkın oyuna, iradesine ve seçimine özel bir saygı ve önem olduğunu gösterdi. İslam İnkılabı Rehberi'nin liderliği bir gurur ve onur kaynağıdır dedi. Hamas'ı siyasi büro başkanı Filistin ve İslami hareketler mücadele ve cihatta büyük başarılar ve büyük ilerlemeler kaydettiler ve İslam İnkılabı rehberinin yol göstericiliği her zaman bir işaret olmuştur ve o İslam dünyası için büyük bir nimettir dedi. Hamas siyasi büro başkanı ayrıca şöyle dedi. Hamas hareketi eğitim, öğretim, propaganda, direniş ve Siyonist düşmana karşı cihat gibi büyük süreçlerde büyük ve etkili ilerleme ve kazanımlar kaydetti.
İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Lübnan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı ile yaptığı görüşmede Siyonist rejim İsrail'in çöküşü için yeterli kapasite hazır dedi. Komutan Hüseyin Selami, Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım ile yaptığı görüşmede Hizbullah'ı onurlu bir güç ve Lübnan halkının güvenliğinin garantörü olarak niteledi ve övdü. Komutan Selami, Hizbullah Lübnan'da cihat alanında doğup büyüdüğü için Siyonist düşman gücünün kapsamını ve derinliğini iyi anlıyor ve biliyor dedi. İran Devrim Muhafızları Komutanı, Diriliş ekseninde gücün gelişmekte ve büyümekte olduğunu görüyoruz, düşmanın ise Diriliş karşısında gücü azalıyor dedi. Komutan Selami ayrıca Hizbullah'ın Siyonist İsrail ordusunu durdurmak için Lübnan'daki son destansı hamlesi bu sahte rejimin yeni başbakanına denklemlerin başka yerde belirleneceğini gösterdi dedi. Komutan Selami Siyonistler Hizbullah harekete geçerse işgal altındaki topraklarda onların kesinlikle kaçmaları gerektiği konusunda net bir anlayışa sahipler. Çünkü yeni Hizbullah'ın askeri boyuttaki gücü geçmişle mukayese edilemeyecek oranda farklı ve güçlüdür dedi. Söz konusu görüşmede Şeyh Naim Kasım da İran halkının, özellikle İslam devrimi muhafızlarının desteğini takdir ederken, Hizbullah ve Lübnan halkı başarılarını İslam Cumhuriyeti'nin desteğini ve başta diriliş şehidi General Kasım Süleymani olmak üzere şehitlerin fedakarlıklarına borçludur dedi.
İran İslam Şura Meclisi'nde Yahudilerin temsilcisi Siyamek Moresit, Siyonistlerin başkalarını suçlamak için yaptıklarının başarılı olmayacak hesaplı bir proje olduğunu söyledi. Söz konusu Yahudi milletvekili Fars Haber Ajansı'na verdiği röportajda Amerika ve Siyonist rejimin İran'a karşı tavır ve tutumlarına atıfta bulunarak Siyonistler amaçlarına ulaşmak için bazen intihar da ederler dedi. İranlı söz konusu milletvekili, bölgede saldırıya uğrayan Siyonist şirkete ait geminin Siyonistler tarafından yönlendirilmiş ve kışkırtılmış olması mümkündür, dedi. Bağımsızlığı ve kimliği korumak için zalimlere karşı kendini savunmak her milletin hakkıdır, diyen İranlı milletvekili, bölgede ve dünyada zalimlerin ve sultancı güçlerin önünde durmak isteyen milletlerin illaki İran ile bağlantısı olması gerekmez ifadesini kullandı. İranlı Yahudi milletvekili, başta Amerika ve Siyonist rejim olmak üzere emperyalistlerin bu davranışı, önlerinde duran en büyük ülkenin İran İslam Cumhuriyeti olduğunu ve davranışlarının da bu meseleyi belirlediğini gösteriyor, dedi. Moresit, Amerika ve Siyonist rejim ve müttefikleri İran'ın çıkarlarını tehlikeye atar ve tehdit ederlerse hayal bile edemeyecekleri sert bir karşılık alacaklar. Bunu pekala bilmeliler, dedi.
Suriye hükümeti, Siyonist rejim, Amerika ve bazı batılı ülkelerin İran'a yönelik son asılsız iddialarını şiddetle kınadı. Sana Haber Ajansı'na göre Suriye, ırkçı İsrail, Amerika yönetimi ve bazı batılı ülkelerin İran'a yönelik asılsız suçlamalarını şiddetle kınayarak bu yanlış iddialar ve histerik kampanya karşısında İran'la dayanışmasını ve yanında durduğunu yineledi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir kaynak dün Sana'ya yaptığı açıklamada, Suriye Arap Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti'nin sistematik olarak hedef alınması çerçevesinde İsrail, Amerika yönetimi, İngiltere ve bazı batılı ülkeler tarafından yapılan uydurma suçlamaları şiddetle kınıyor, dedi. Kaynak, Suriye Arap Cumhuriyeti bu asılsız iddialar ve histeri kampanya konusunda İran İslam Cumhuriyeti ile dayanışmasını ve duruşunu tazelerken, İran'ın bu yenilenen Amerika ve Batı hedefini hedef alma adımını engelleyebileceğinden emindir, diye ifade etti.
Birleşmiş Milletler'in bir kaynağı, İngiltere'nin güvenlik konusunda İran karşı iddialarına destek bulamadığını bildirdi. Söz konusu kaynak, Rusya'nın Arti televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Güvenlik Konseyi'nin bazı üyelerinin Siyonist bir şirkete ait bir gemiye saldırıyla ilgili oturumunda İngiltere'nin İran karşı iddialarına destek görmediğini ve yalnızca bağımsız bir soruşturma açılması çağrısında bulunulduğunu bildirdi. İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Elçisi Barbara Woodward, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde Umman sahili yakınlarında Siyonist bir şirkete ait olan bir gemiye İran'a ait bir İHA tarafından saldırı düzenlendiğini iddia etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise daha önce yaptığı açıklamada Siyonist rejimin ve Amerika'nın İran'a yönelik iddialarına tepki göstermiş, Siyonist rejimin bu tür suçlamalarının ilk kez olmadığını, bu gibi suçlamaların terör rejiminin doğasında olduğunun bilinen bir gerçek olduğunu ifade etmişti.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Lübnan Direniş Cephesi'nin ırkçı İsrail'e karşı 33 günlük savaşta ulaştığı zaferin 15. yıl dönümü münasebetiyle canlı yayında konuştu. Nasrullah, 2006 yılında terör rejimi İsrail'in Lübnan'a savaş açmasını ve buna karşı Hizbullah hareketinin misillemede bulunmasına temasla, Temmuz Savaşı'nda elde edilen zaferin yıl dönümünde herkesin en önemli sorumluluğu bu savaşın kazanımlarını korumaktır. Bu kazanımlar ve denklemler müzakere masasında değil, büyük fedakarlıklarla elde edildi, dedi. Hasan Nasrullah, bu kazanımlar son yıllarda korunduğu ve Filistinlilerin Kudüs'ün Kılıcı Savaşı'nda ırkçı rejime karşı kahramanca savaşmasıyla yeni bir aşamaya girdi. Temmuz Savaşı'nın en önemli başarısı, direnişin tarihi ve stratejik bir kazanımı olarak caydırıcı bir dengenin kurulmasıydı, ifadesini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Erdoğan ve Libya Başbakanı heyetler arası görüşmede kapalı kapılar ardında bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeyi Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Ticaret Bakanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı katıldı. Libya Hükümeti'nin İletişim ve Siyasi İşler Devlet Bakanı Velid Ellafi, Libya heyetinin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Türk şirketlerinin Libya'da çalışmaya dönmesi ve vize sürecinin kolaylaştırılması konusunu görüşmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini söyledi.
Türkiye Savunma Bakanlığı yayınladığı bildiride Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını açıkladı. Bilindiği gibi Türkiye hükümeti Fethullah Gülen'in liderliğindeki grubu terörist bir grup olarak görüyor ve bu grubu 2016'daki başarısız askeri darbeden sorumlu tutuyor.
Türkiye'de son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti. 25.100 yeni korona vaka tespit edildi. Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 246.037 COVID-19 testi yapıldı. 25.100 kişinin testi pozitif çıktı. 112 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 6.758 oldu.
Amerika Başkanı Joe Biden, Amerika'da Delta tipi koronavirüsünün yükselişte olduğunu belirterek ülke çapında daha hızlı ve fazla aşılama çağrısında bulundu. Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı da geçtiğimiz günlerde ülkede koronavirüs salgınının korkunç boyutta olduğunu açıklamıştı. Anthony Fauci geçen pazar günü ABS News ile yaptığı röportajda Delta virüsünün patlak vermesi nedeniyle Amerika'daki durumun koronavirüs açısından kötüleştiğini söyledi. Amerika'da artan koronavirüs vakaları ve aşı olma konusunda Amerika halkının isteksizliği Joe Biden yönetimini kaygılandırırken Amerika hükümeti aşı teşviki için $100'luk bir öneri de getirdi.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerika'nın Afganistan'a karşı müdahaleci duruşunun ardından Taliban mevzilerine saldırı emri verdi. Yerine göre Amerikan Başkanı Biden, Amerikan ordusuna Afganistan'daki Taliban mevzilerini bombardıman uçaklarıyla hedef alma emri verdiğini iddia etti. Amerika, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığında Taliban'ı çökertme konusunda başarısız kaldı. Tam tersine terörün yayılması, savaş, şiddet, istikrarsızlık ve on binlerce insanın ölümüne sebep oldu.
Amerika'nın Responsible Statecraft web sitesi cumartesi günü IŞİD'e karşı Amerika liderliğindeki uluslararası koalisyonun şimdiye kadar Irak ve Suriye'de 13 binden fazla sivili öldürdüğünü bildirdi. Söz konusu Amerika web sitesine göre 2014'ten bu yana Amerika koalisyonunun Irak ve Suriye'deki hava saldırılarında 13.190 sivil öldürüldü.
Ve son haberimiz Amerika'nın Alabama ve Florida eyaletlerinde iki silahlı saldırı en az bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Yoğun bir şiddet dalgası, rehin alma ve silahlı saldırılarla karşı karşıya olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silahlı saldırılarda her yıl binlerce kişi ölüyor ve yaralanıyor. Resmi raporlara göre Amerika'da yaklaşık 270 ila 300 milyon ateşli silah var. Bu da bu ülkede kişi başına neredeyse bir silahın düştüğü manasına geliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımızı yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan güçleri arasında ateşin açılması etrafında. Bölge medyası Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan temas hatlarında ateşkes kuralları ihlalinin sürdüğünü bildirmekteler. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak Ermenistan güçlerinin bu ülke güçlerinin mevzilerine ateş açtıklarını bildirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın bildirisine esasen Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Vedi, Basarkeçer ve Kombeçer bölgesinde Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin Setrek, Gedebey, Kelbecer ve Daşkesen bölgelerindeki mevzilerini ara sıra ateşe tutmuşlardır. Kuşkusuz Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan temas hatlarında ateşkes kurallarının ihlal edilmesi, Bakü ile Erivan arasındaki karşılıklı güven yoksunluğunu göstermektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki karşılıklı mevcut şartlarda sadece güçlü üçüncü bir ülkenin varlığı ikili anlaşmaların uygulanmasını garanti altına alabilir. Aslında bazı gerçeklere rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki ateşkes kurallarının ihlali ve gerginliğin sürmesi, Rusya askeri güçlerinin bölgede konuşlandıkları bir sırada yaşandığı söylenebilir. Ateşkes kurallarının ihlali ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında can ve mal kayıplarına yol açan gerilimler tüm anlaşmalara rağmen yaşanmaktadır. Bu doğrultuda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan son açıklamalarında Azeriler ile ihtilafları diplomatik yollardan çözmek istediğini belirtmiş ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile yeni barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu açıklamıştır. Nikol Paşinyan, Nisan ayında düzenlenen Ermenistan kabine oturumunda şöyle konuşmuştu. Uluslararası ortakların da katılımıyla varılan temel anlaşmalar tam olarak Ermenistan çıkarları doğrultusunda olmuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti bu anlaşmaları Ermenistan'ın kabul ettiği koşullar ile hayata geçirirse yeni anlaşmayı imzalamaya hazırız.
Başbakanı bu açıklamaları Bakü ve Erivan'ın perde arkasına gizli olarak önemli anlaşmalara vardıklarını gösteriyor. Ancak kamuoyunun çarpıtılması amacı ve bu anlaşmaların imzalanması ve uygulanmasına dek askeri çatışmalarda kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan askerleri arasındaki gerilimler ve çatışmalar sırf Bakü ile Erivan arasında yeni anlaşmaların zemini olarak değerlendirilebilir. Daha önce de Ermenistan'ın eski Vatikan Büyükelçisi ve eski Başbakan Serj Sarkisyan'ın damadı Mikhail Mnasyan, Paşinyan'ın perde arkasında İlham Aliyev ile anlaşmalarını ifşa ederek şöyle bir iddiada bulunmuştu. Başbakan yardımcısı ve Ermenistan üst düzey müzakerecisi Grigoryan bile Nikol Paşinyan'ın İlham Aliyev ile anlaşmaları hususunda bilgiye sahip değildir. Siyasi meseleler uzmanı Mikhail Mnasyan durum değerlendirmesinde şöyle diyor. Bu anlaşmaya göre bir komisyon oluşturulmuş ve yeni sınır hatlarının belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Yeni sınır hatları Sovyetler dönemi haritalarına göre coğrafi mülahazalardan hareketle çizilecektir. Bu da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kendi maslahatına göre istediği ilkeyi değiştirebileceği anlamına gelir. Tabi Paşinyan bu belgeyi şartlı olarak Ermenistan Milli Meclisi erken seçimlerinden önce ve sırf halkın desteğini almak için onay vermiştir. Gerçekte Azerbaycan askerlerinin Ermenistan topraklarından çekilmesi, birkaç Ermeni esirin serbest bırakılması ve birkaç köyün Azerbaycan Cumhuriyeti'ne teslim edilmesi hep Paşinyan Partisi'nin oylarının düşmemesi uğruna olmuştur. Genel olarak Bakü ile Erivan arasındaki perde arkası anlaşmalara rağmen iki ülke halkının bu anlaşmaların gerçek kaybeden tarafı oldukları söylenebilir. Bu arada Bakü ve Erivan'ı kışkırtan yabancı aktörlerin rolüne de değinmek gerekir. Çünkü bu ülkeler kendi çıkarlarını tehlikede gördükleri zaman hemen iki tarafı kışkırtıp bölgesel gerilim yaratarak kendi çıkarlarını korumaya çalışıyorlar.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz küresel sessizlik sayesinde Bahreyn'de insan hakları ihlallerinin devam etmesi etrafında. Bahreyn halkının despot Ali Halife rejimine karşı devrimin üstünden 10 yıl geçmekte. Öyle bir devrim ki Ali Suud rejimi askeri güçlerin müdahalesi de bastırılmış ve Bahreyn halkının kanı dökülmüştü. 10 yıl süren şiddetli baskılar boyunca devrimci gençler hakkında tutuklama ve hapis kararları, hatta idam cezalarının verilmesine rağmen Bahreyn halkı hala taleplerinin gerçekleşmesine vurgu yaparak sosyal ve siyasi reformların gerçekleşmesinde azimle direniyor, haklarından vazgeçmiyorlar. Bu sırada Bahreyn'in Senabis bölge ahalisi Cuma günü barışçıl gösteriler düzenleyerek bir kez daha bu ülkede siyasi tutukluların kayıtsız şartsız serbest bırakılmalarına vurgu yaparak bu konudaki taleplerinden hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını bildirdiler. Cuma günü gösterilerde protestocular Hasan Muşayma gibi siyasi tutukluların posterlerini taşıyarak siyasi tutukluların hemen serbest bırakılmasını istediler. Bahreyn halkının protestoları Ali Halife rejimi tarafından bastırılarak şimdilik hedefine ulaşmazken hukuki alanda faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlar bu ülkedeki gelişmelere gözlerini kapatarak en yoğun tepkilerine sadece bir bildiri yayınlamakla yetiniyorlar. Örneğin Uluslararası Af Örgütü cumartesi günü bir bildiri yayınlayarak Hasan Muşamma'yı Ali Halife rejimi zindanlarında bulunan ve dünyanın en önemli tutuklarından biri olduğunu belirtti. Bu tür raporların yayınlanması, sosyal aktivistlerin benzer tutumlar sergilemesi ve de batılı kurum, kuruluş ve temsilcilerinin açıklamalarına rağmen görünen o ki Ali Halife rejimi, batılı güçler ve de Siyonist rejim İsrail'in desteklerinden dolayı insan hakları ihlalleri alanda belli bir dokunulmazlık seviyesine gelmiş ve artık Avrupalılar ve Batılıların bu arandaki hiçbir uyarısına da aldırış etmiyorlar.
Son dönemde Avrupa Parlamentosu'ndan bazı temsilcileri kendi devletlerinden Bahreyn'deki insan hakları dosyalarını ve muhalifler ve aktivistlerin durumunu söz göz önünde bulundurmasını ve Manama makamlarını baskı altına almasını istemiştir. Ancak şimdiye kadar bu alanda atılan herhangi bir adım olmadı ve Bahreynli makamlarda siyasi zindanlarında insanlık dışı baskılarını devam ettirdiler. Bir ay önce ise Bahreynli aktivist ve Bahreyn Hak Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Hasan Muşayma'nın oğlu Ali Muşayma, babasının durumunun vahameti hakkında kaygılarını belirtti. İki ay önce de Uluslararası Af Örgütü Hasan Muşayma hakkındaki raporunda onun önceden gelen tutuklama süresinin hesabı dışında 3730 gün zindanda olduğunu vurguladı. Uluslararası Af Örgütü raporunda Bahreyn'deki kötü ve kriz dolu insan hakları durumunun birçok uzman ve insan hakları aktivisti tarafından dikkate alındığı da vurgulandı. Daha önce de uluslararası çalışmalar Nebil Recep ve Necah Yusuf gibi bazı Bahreynli siyasi tutukluların serbest bırakılmasına yol açmıştı. Ancak 73 yaşındaki Hasan Muşayma serbest bırakılmazken hala Ali Halife rejimi tarafından tutuklu olarak hapiste bulunuyor. Ali Halife rejimi gelecek sene bir takım göstermelik girişimler çerçevesinde ve ayrıca Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirme bağlamında parlamento seçimlerini düzenlemek istediği bir ortamda hapishanelerde siyasi ve sosyal baskı uygulayarak tutukluları temel haklarından mahrum bırakıyor. Bu yüzden uluslararası kurum ve kuruluşlar diğer ülkeleri suçlamak yerine Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkelerde açık insan hakları ihlallerine odaklanmaları gerekiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Mordat 1400, Hicri Kameri 28 Zilhicce 1442 ve Miladi 8 Ağustos 2021 Pazar. ...1379 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Zilhicce 63 tarihinde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamından 2 yıl sonra Harre olayı vuku buldu. Bu tarihte Muaviye'nin oğlu Yezid'in zulmü ve küstahlığından bıkıp usanan Medine halkı Mervan'ı Medine'den kovdu. Bu olaydan sonra Yezid kan emici ve zalim görevlisi Müslim bin Akabe'yi geniş bir orduyla Medine'ye gönderdi ve o bu kent halkını katliam etti ve onların mallarını yağmaladı. Bu korkunç katliamda 10 binden fazla insan öldü. Bilindiği üzere Yezid bin Muaviye zulüm dolu hükümeti döneminde halka karşı hiçbir baskı ve cinayetten çekinmedi. Yezid iktidarının ilk yılında Peygamber Efendimizin pak torunlarından Hazreti İmam Hüseyin bin Ali aleyhisselam ve 72 yarenini şehit düşürdü. İkinci yılında Medine halkını katliam etti ve üçüncü yılında Mekke kentine saldırdı. ...29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Murdat 1371'de İran'ın önde gelen fakih ve İslam dünyasının tanınmış taklit merciği Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Musevi Hoy 96 yaşında vefat etti. İran'ın kuzeybatısındaki Hoy kentinde dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Musevi Hoy gençliğinde değerli babasıyla birlikte eğitimine devam etmek için Irak'ın kutsal Necef Eşref kentine gitti. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Musevi İslam dünyasının önemli meseleleri konusunda önemli konuma sahipti. Özellikle Filistin meselesi hakkında bir fetva vererek Filistin ve Kudüs'ün özgürleştirilmesi ilkesinin savrulması zaruretine vurgu yapmıştır. ...46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Murdat 1354'te önde gelen taklit merci Ayetullah Seyyid Muhammed Hadi Milani Kutsal Meşhed kentinde vefat etti. Çocukluğunda dini ilimler öğrenmeye başlayan Milani, Farsça ve Arap edebiyatı konusunda büyük maharet kazandı. Ayetullah Milani telif ve ders verme işlerinde çalışmalarda bulundu ve onun ders sınıfları tıklım tıklım doluyordu ve onun öğrencileri daha sonraları önde gelen alimler oldular. Bu önde gelen İslam alimi birçok eser kaleme aldı. ...22 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Murdat 1378'de İranlı çağdaş şair ve yazar Gholam Ali Radi Azereşi vefat etti. Hicri Şemsi 1288'de İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde dünyaya gelen Azereşi hayatı boyunca çeşitli kültürel mevkilerde görev yaptı ki bunların en önemlisi İran'ın UNESCO'daki temsilcisi olmaktı. ...153 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Zilhicce 1289'da Hicri Kameri 13. yüzyılın ünlü alim ve filozofu Hekim Molla Hadi Sebzevari vefat etti. Hicri Kameri 1212'de dünyaya gelen Sebzevari bereketli ömrünü izzet-i nefis, züht ve takvayla geçirdi. Sebzevari filozof olmanın yanı sıra fıkıh, fıkıh usulü, tefsir, mantık, matematik, edebiyat, tıp ilmi dallarında görüş sahibiydi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Milli Eğitim Bakanı'nın değişmesinin ardından gözler tartışmalı 3 bakanlığa çevrildi.
Karar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mültecilere yardım fonunu onayladı.
Yeni Asya.
Ciddi iklim değişiklikleri kapıda.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 6 Ağustos tarihli karar gazetesinde tek kişilik hükümet nasıl yönetiyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ağustos'ta enflasyonun ineceği görüşünde, buna dayanarak yine faizin düşeceğini söyledi. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir ve dolar 8.30'lara kadar gerilemişken bu sözlerin sabahında yeniden 8.50'li rakamlara yükseldi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Erdoğan'ın öyle söylemesi de o sözler üzerine kurun yükselmesi de sürpriz değil. Türkiye 2014'ten beri bunun sıkıntılarını yaşıyor. İktisatçılar üretici fiyat endeksindeki çok yüksek artışların pazara, tezgaha ulaşmasıyla önümüzdeki 2 ay içinde enflasyon yüksek seyredeceğini yazıyorlar. Zaten Erdoğan'ın ısrarla tekrarladığı faiz sebep, enflasyon sonuçtur sözü ne tarihin herhangi bir devresinde yaşanmıştır ne de herhangi bir bilimsel iktisat kitabında yazmaktadır. Baştepe iktisatçıları bile bu tezi savunan tek makale, tek broşür yazmadılar. Meselenin teknik tarafına iktisatçılara bırakarak ben yönetim tarzı üzerinde durmak istiyorum. Ecevit döneminde 2001 yılında çıkarılan ve Merkez Bankası'na bağımsızlık kazandıran kanunda para politikaları yani kur ve faiz konularında şu hükümler yer alıyor. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler ve banka para politikasının uygulanmasında tek yetkili ve sorumludur. Madde 4. Hukuki durum böyle ama Cumhurbaşkanı sisteminde Merkez Bankası'nın alacağı kararları Cumhurbaşkanı belirliyor. Bu alanda tek yetkili Türkiye Cumhur Merkez Bankası değil Cumhurbaşkanı'dır. Merkez Bankası yönetimi laf dinlemezse görevden alınıyor. Bu sütunda Merkez Bankası'nın bağımsızlığının kanun hükmündeki kararnamelerle kaldırıldığını yazdı. Bu Cumhurbaşkanı'na sınırsız atama yetkisi vererek sağlandı. Para politikalarında tek yetkilinin Merkez Bankası olduğunu belirten kanun maddeleri ise halen geçerlidir. Kanunda böyle yazdığı halde para politikasının şahsen Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi ülkenin kurallar ve kurumlara dayalı bir tarzda değil, tek kişilik hükümet sisteminde emir ve talimatla yönetilmekteki olmasının tipik bir göstergesidir. Yangın felaketi sırasında her konuşan bakanın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla diyerek söze başladığını TV'lerde hep izledik. Milletvekillerinin seve seve talimat alırız, bundan şeref duyarız şeklindeki sözleri hafızalardadır. 5 Haziran 2020. Bu durum meclisin denetim yetkisini fiilen sıfırladığı gibi kamu kurumlarını da inisiyatifsiz, edilgen hale getirdi. Bizzat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, külliye metaforu diyerek temel sorunlardan birinin bürokraside külliyeye sormam lazım tavrı olduğunu söylemiştir. Bu, inisiyatif almak istemeyen yöneticilerin yarattığı sorunlardır. 11 Mart 2021.
Cevher İlhan 6 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde algı operasyonları ateşi söndüremiyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tek kişilik yönetimin 10 gündür süren yangınları söndürememe beceriksizliğin üstünü örtmek hesabına ağır ithamlarla muhalefeti suçlayan siyasi iktidar açıkça ortaya çıkan başarısızlık karşısında çelişkili çarpıtma ve yanıtmalarla algı operasyonuna başvuruyor. Gerçek şu ki AK Parti iktidarında son ormanlık vasfını kaybetmezse de ormanlıkların Cumhurbaşkanı'nın kararıyla yapılaşmaya açılması emri ve aksinde gibi turizm, rant ve inşaat uğruna ormanlık alanlarının amaç dışında kullanılması için ilgili 27 kez yasa değiştirilmiş diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ormanlık vasfını anayasanın ormanların korunması ve geliştirilmesine dair 169. maddesindeki açık hükmüne rağmen Orman Bakanı'nın ormanlardan gelen yangınları belediyelere yüklemesi garabetinde olduğu gibi, Cumhurbaşkanı'nın sanki yangınlar şehirden ormanlara sıçramış gibi orman yangınlarından sorumluluk büyükşehir belediyelerde çıkışında bulunuyor. İktidara ilişik medyanın Türk Hava Kurumu'nun elindeki 19 yangın söndürme uçağının bakıma alınarak devreye sokulmaması tepkilerine, orman yangınlarında helikopterler daha uygun ifadesinin ardından Rusya'dan İspanya'ya yurt dışından ihaleyle aynı vasıfta uçak kiraladıklarıyla övünmesinde olduğu gibi garabetli tenakuzların ardı arkası kesilmiyor. Bakanın öncelikle yanan ormanlardan sorumlusu değil de çok şükür otelleri kurtardık cümlesiyle otelleri sayması da bu garabetlerden biri olurken, bir yandan milli birlik ve beraberlikten dem vurulurken sırf muhalefete mensup oldukları için seçilmiş belediye başkanlarının kriz ve koordinasyon toplantılarına alınmamalarında görüldüğü gibi. Bir taraftan başarısızlığa karşı her fırsatta kendilerinin pek inanmadığı ve halen hiçbir mesnedini bulamadıkları sabotajdan dem vururken, diğer yandan bölgede 47 dereceye ulaşan ve en ufak bir kırığın bir şişe parçasının derhal tutuşmasına sebebiyet vereceği söyleminde olduğu gibi. Ya da iktidardakilerin en üst düzeyde günlerdir yöredeki belediye başkanlarının feryat ve çağrılarına rağmen yangının göz göre göre termik santralin duvarına ulaşmasına karşı hala bütün dünyada orman yangınlarının olduğunu emsal göstermeleri gibi. Keza 2019'da Türkiye'nin elinde orman yangınlarıyla mücadele edecek bir uçak filosunun bulunmadığını bildiren bakanın, Türk Hava Kurumu'nun elinde 6 uçak olduğu ve bunların 3'ünün faal olduğu ikrarını, Cumhurbaşkanı'nın Türk Hava Yolları'nın elinde uçak muçak yok ifadesiyle nakzında açığa çıktığı gibi. Vaziyet şu ki, sözü edilen ülkenin en az onlarca geliştirilmiş yangın söndürme uçağı bulunurken, Türkiye'nin tek bir yangın söndürme uçağın olmadığı, The Guardian'ın ifşaatıyla bütün dünyanın malumu. Oysa Türkiye gibi yoğun orman yangınlarının olduğu 10 milyon nüfuslu Yunanistan, 20 yangın uçağı ile bölgenin en geniş yangın söndürme uçak filosundan birine sahip.
Esfender Korkmaz 6 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde dövizde korkutucu gerçek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok, yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir, düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır, Ağustos'ta düşük enflasyona geçeceğiz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan böyle söyleyerek, Merkez Bankası faiz politikasında ve TÜİK enflasyon hesabına açık bir müdahalede bulundu diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Önce bir durum tespiti yapalım. Cumhurbaşkanının kararname ile Merkez Bankası özelliğini kaldırması, öncesinde ve sonrasında faiz kararına müdahale etmesi ve hatta faizde söz dinlemediği için değiştirdik demesi bugün yaşamakta olduğumuz yüksek enflasyon ve ekonomik sorunların temelidir. Kronik yapısal sorunlar dururken, faktör verimliliği düşerken, ülke riski ve kırılganlıkta Türkiye dünyadan negatif yönde ayrışırken, atıl işsiz sayısı 17 milyona çıkmışken, bir tek faiz politikasıyla istikrar sağlanamayacağını enflasyon raporu ile Merkez Bankası Başkanı da açıkladı. Dahası düşük reel faiz politikası kur şoklarına neden oldu. kur şokları ise doğrudan enflasyona yansıyor ve faizden kat be kat fazla enflasyon yaratıyor. Bu gerçeği 2018 kur şokundan beri yaşayarak gördük. Buna rağmen Cumhurbaşkanı neden hala düşük, yani eksi reel faiz istiyor? Sayın Cumhurbaşkanı dolar kuru 8,32'ye düşmüşken faiz konusunu gündeme getirdi. Kurlar yeniden artmaya başladı. Bu olgu öteden beri tekrarlanan bir olgudur. Yani geçmiş olayları bildiği halde Sayın Cumhurbaşkanı kurların artacağını hesaplamıyor olamaz. O zaman demek ki iktisat politikası olarak kurların artmasını, TL'nin değer kaybetmesini istiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uramanat Dünya Kültürel Mirası'nda.
UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası Komitesi Çin'in Fukou kentinde çevrim içi yöntemiyle düzenlediği 44. oturumunda İran'ın kuzeyden güneye uzanan demir yolunu ve Huraman, Uramat Kültürel Manzarayı Dünya Kültürel Miras Listesi'nde kayda alınmasını onayladı.
Bu konu hakkında hazırladığımız özel sohbetimizi dinliyorsunuz.
Güneşin yeri anlamına gelen Uramat, İran İslam Cumhuriyeti'nin manevi tarihinin en önemli mirasından biridir. Vasıllara yayılan tarihi sürekliliğiyle bu yörede yaşayan insanların kültürel ve medeni geleneklerine ve doğayla sürdürülebilir ilişkilerini simgelemektedir.
Kültürel manzara, Dünya Kültürel Mirası Komitesi'nin tanımlanmasına göre insan ve doğanın ortak çalışmasını simgeleyen ve bir yörede yaşayan insanların kültürel modelinin o yörenin has coğrafyasını etkileme biçimini yansıtan kültürel varlıklardır. Uramanat kültürel manzarası yaklaşık 409 bin hektarlık bir alanda yer alıyor ki 106 bin hektarı kültürel manzarayı ve 303 bin hektarı da çevresini kapsıyor.
Uramanat kültürel manzarası 3 ve 5 numaralı kriterlere göre dünya kültürel mirası olarak kayda geçti. UNESCO'nun icra tüzüğüne göre 3 numaralı kriter, yaşayan veya yok olup giden kültürel bir geleneğin seçkin simgesi olan eserlere işaret ediyor. Uramanat'a gelince burada Hurami gelenekler hala yaşıyor olarak değerlendirildi ve bu bölgenin seçkin simgesi ve özelliği olarak kabul edildi. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, İKOMOS bildirisinde de Hurami geleneği yarı aşiret kültürünün alternatifi olduğu kaydedildi. Uramanat halkı yılın belli günlerinde göçebe hayatı yaşıyor ki bu da Budusya'da seçkin değer kazandığı anlaşılıyor.
UNESCO'nun 5. kriteri ise insan yaşadığı ortamda çevresi ve doğa ile irtibat kurmuş olmasına işaret ediyor. Uramanat bu açıdan da evrensel seçkin değere sahip olan bir bölge olarak tanındı. Hurami halkının yaşandığı iklim ve yöre, dağlık ve sert ve zorlu doğası olan bir bölgedir. Yöre halkının bu özellikle taamülde nasıl medeniyet ve kültürlerini geliştirdiği ise önemli bulunmuştur. Ekomus bildirisinde bu bölgede zorlu doğasına rağmen konut inşaatı, tarım, besicilik ve bahçe inşa etme geleneği yörenin seçkin ve önemli özelliklerinden olduğunu vurguladı.
Güneşin yere Huraman ya da Uramanat aslında tarihi ve basamaklı dokusu ve has gelenek ve gelenekleriyle bilinen bir bölgenin adıdır. Ve İslam İran'ın Kürdistan eyaletinde Servabat, Senendeş ve Kamyaran ilçelerinde ve Kirmanşah eyaletinde de Revanser, Pave, Civandurd ve Salas Babacani ilçelerini kapsamaktadır. Huraman, Uramanat kültüren manzarasının esas bölümü ise Cevarud, Uraman, Taht ve Lahun vadilerini kapsıyor.
Uraman, Uramanat yöresinde yerleşim mazisi tarih öncesi döneme uzanıyor. Nitekim bölgede bulunan tarihi senetler burada Asuriler, Maatlar, Ahamenişler ve Yunanlıların hüküm sürdüğünü doğruluyor. Bölgede yapılan arkeolojik çalışmalarda bulunan ve insanların burada yaşadığını gösteren en eski kanıt Haciç köyünün çevresinde bulundu. Bu belge taş devrine aittir ve arkeologların raporuna göre 12 ila 40 bin yıl öncesine ait olabilir.
Huraman, Uramanat yöresinde yaklaşık 700 köy bulunuyor. Bu yöre çok has tarihi geçmişi ve eski kültürü, gelenek ve görenekleri ve kültürel simgeleriyle bilinir ki her biri yine yörenin zengin kültürünün bir parçasını yansıtır. Uraman halkı bu bölgede binlerce yıllık yerleşmeleriyle doğaya uyum sağlamayı başarmıştır. Bölge tarihinin çeşitli evrelerinde insanların sığındığı ve engebeli süreçlerine karşın yöre halkının asaletine, ayinlere, gelenekleri ve kültürel değerlerine hiçbir zarar vermeden günümüze de gelmeyi başarmıştır. Bu kültürel özellikler ve eşsiz değerler, yöresel ve bölgesel kültürler her açıdan yok olmaya yüz tuttu bir sırada, zengin kültürel deneyimlerin sayesinde zaman sürecinde çok az bozulmuştur.
Huraman, Uramanat bölgesi dağlık ve dönemeçli ve derin vadileri ve sayısız ırmak ve nehirleri olan bir bölgedir. Gerçi bölgenin büyük bir bölümü yüksek ve karlı dağlardan oluşuyor ama yine de daha alçak rakımlarda ve bu dağların eteğinde geniş alanları kapsayan ormanları da vardır. Yörenin ormanlık alanları Zagros Sıra Dağları'nda olduğu gibi en çok kestane ağacından oluşuyor. Gerçi yaban armudu gibi diğer bazı ağaç türlerine de rastlamak mümkün. Bu ormanlar ta eski çağlardan bu yana yöre halkının kış aylarında yakıtını karşılıyor.
Yörenin dağlık alanlarla kaplı olması ve yemyeşil bitki örtüsü ve her yerde göze çarpan çeşmeleri sayesinde iklim ilkbahar ve yaz aylarında serin ve kış aylarında da çok soğuktur. Uramanat mimarisi ise tamamen dağlık alanın yapısıyla uyum sağlamış ve binalar üst üste dizilen ve aralarında çimento gibi hiçbir malzeme kullanılmadan taşlardan yapılmıştır. Bölgedeki köylerde evler sert yamaçlar dikkate alınarak basamak şeklinde inşa edilmiştir. Evlerin çoğu iki katlıdır ve ev sahibinin maddi durumuna göre yüz ölçümü birbirinden farklı sayılır. Nitekim bahçe, tarım ve besicilikle uğraşanların evleri birbirlerinden farklı olduğu görülmektedir. Birçok evde birinci kat ahır ve depo olarak kullanılır ve insanlar çeşitli bölümlerden oluşan ikinci katta yaşar.
İnsanların düz olmayan dağlık ortamda iskan tarzı binlerce yıllık süre içerisinde uyum sağlamıştır. Sarp yamacı parselleme ve mimari işleri, taştan inşa edilen bahçelerde ağaç yetiştirme, besicilik, mevsimsel göç gibi durumlar, Huraman yarı göçebe halkının en belirgin kültürel özellikleridir. Ancak bu insanların bu güzel manzaralı bölgede sürekli varlığı, müstesna biyoçeşitliliği, taştan yapılan malzemeleri, mağaraları ve sığınakları, tepeleri, daimi ve geçici iskan noktalarının kalıntıları, atölyeleri, mezarları, caddeleri, köyleri, kaleleri vesaire yerel özellikleri de biliniyor.
İran'ın basamak şeklinde inşa edilen köylere turistlerin en çok ilgisini çeken yöreleridir ve ülkenin çeşitli yörelerinde bu mimari tarzı ile çok güzel köyler bulunur. Uraman Taht Köyü ise oldukça Sarp dağların bulunduğu bir bölgede inşa edilmiş ve Farsça'da bir anlamı düze olan Taht adının aksine asla düz bir köy değildir. Yöre halkı Uraman Taht'ın bir zamanlar büyük bir kent olduğunu ve merkez sayıdığını belirtiyor. Bu yüzden bu bölgeyi Uraman yöresinin merkezi olarak Taht adıyla adlandırılıyorlar. Köyün mimari açıdan has özelliğinden başka bol sulu çeşmeler, yöre halkının has gelenek ve görenekleri ve merasimleri, şalyar, piri, mezarı, özellikle nüfusu sayısı, yörenin ta Sasaniler döneminden beri ilgi odağında olduğunu gösteriyor.
Uraman Taht Köyü'nde her yıl Şubat ayının başlarında İran'ın Hicri Şemsi takvimine göre Bahman ayının ortasına yakın olan bir çarşamba gününde büyük bir şölen düzenleniyor. Şalyar Piri'nin düğün merasimi adı ile anılan bu merasim 3 gün sürüyor. Efsanelere göre Şalyar Piri, büyük kerametleri ve doğa ötesi şifa verici gücü olan manevi ve mitolojik bir pirdir. Şalyar Piri'nin mucizelerinden biri Buhara Kralı'nın kızı Şahbahar Hatun'u iyileştirmektir.
Efsaneye göre Şahbahar Hatun hem sağır hem dilsizdi ve tabipler onu tedavi edememişti. Bir süre sonra Şalyar Pir'in ünü Bahara'ya ulaştı. Kralın amcası Şahbahar Hatun ve beraberindekilerin eşliğinde Şalyar Pir'ini ziyaret etmek üzere Uraman'a doğru yola çıkar. Kafile Şalyar Pir'in evinin yakınına gelince genç kız dili açılır ve duymaya başlar. Bu maceranın ardından Buhara kralı sözünü tutar ve kızı ile Şalyar Pir'ini muhteşem bir törenle evlendirir. Günümüzde Uraman Taht Köyü'nde düzenlenen merasim gerçekte aynı düğün merasiminin yıl dönümüdür.
Uraman ve çevre halkı 3 gün süren merasim boyunca işlerini bırakır ve şenlik ve kutlama yapar. Bu merasimde çok sayıda kurban kesilir. Kesilen kurbanların etinin bir bölümü halk arasında dağıtılır, bir bölümü de merasim için pişirilir. Uramanat halkı dev çalma sanatıyla ünlüdür ve Şalyar Piri merasiminde bu sanatın duruk noktası yaşanır.
Kürt giysileri renk ve motifin birleştiği bir yerdir. Uramanat halkının elbiseleri Kürt halkının elbiseleridir ve Kürdistan iyaretine yabancı kumaşlar ve ayakkabılar girmeden önce yöre halkının kullandığı kumaş ve ayakkabılar yerli zanaatkarlarca temin edilirdi. Köyün güzel el sanatlarında kilim, seccade, sepet ve ketenden yapılan bir nevi ayakkabıyı örnek vermek mümkün.
Uraman halkı marguz adında bir nevi keçinin ince ve latif yününden 25'e 26 santimetre ebadında şal örer ve bu şaldan elde edilen iplerle de Kürt erkeklerin giydiği elbiselerin kumaşı yapılır. Bu kumaşlardan ayrıca şapka, eldiven ve bağ yapımında yararlanılır. Şal dokuma işlemi ise atölyelerde özel dokuma cihazlarıyla yapılır. Uraman yöresinde bir de kılaç adında ketende yapılan bir nevi ayakkabı vardır. Bu ayakkabının altı ve üstü kumaş cinsindendir ve üstü yöre kadınları tarafından dokunur.
Uraman yöresinde tandır ve çanakkab kaçak yapımı da kadınların görevidir. Yöre halkı çevre dağlarından topladıkları kırmızı renkte çamuru kullanarak çanak çömlek yapar. Musiki ve edebiyatta da yörenin binlerce yıldır korunan manevi mirasıdır. Yöreden musiki, edebiyat ve irfan alanında büyük insanlar ortaya çıkmış ve meraklılara da eğitmiştir. Musiki, mimari ve yörenin has coğrafi şartları Zagros sıralarının bu tarafındaki insanları öbür taraftaki insanlarla irtibatını sağlayan önemli bir kesişme noktasıdır.
Evet, İran demir yolları ve Uramanat kültürel manzarası UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası listesinde kayda alınması ile birlikte İran'ın bu listede eser sayısı yükselmiş oldu. Bundan önce Taht-i Cemşid, Nakş-i Cihan Meydanı, Çoğazenbil, Taht-i Süleyman, Pasargad, Bem Kültürel Manzarası, Sultaniye Kubbesi, Bistun, Ermeni Kiliseleri, Şüşter Sulama Sistemi, Şeyh Safi Kompleksi, Tebriz Çarşısı, İran Bahçeleri, Kumbet Kavus, İsfahan Ulu Camii, Gülistan Köşkü, Yanık Kent, Şuş, Lut Çölü ve Kanatlar, Yaz Kenti, Sasani Arkeolojik Manzarası, Hirkani Ormanları, İran'ın Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan diğer eserlerdir.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir haftadan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Demet Turhan isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Katliamların, işgallerin, yıkımların, sürgünlerin, salgın hastalıklarının, sel baskınlarının ve yangınların ardındaki karanlık güçler ilahlığa soyma ve dünyayı, insanı, doğayı kendi hesaplarına göre tasarlama niyeti taşıyorlar. Zamanın firavunları zulümde o kadar ileri gittiler ki yerlere ve göklere hükmedebileceklerine, insanı, toprağı, havayı, suyu yeniden tasarlayabileceklerine inandılar ve baktılar ki karşılarında sürüleşmiş topluluklar var. Ne satılsa seslerini çıkarmıyorlar. Baktılar ki karşılarında soru sorma yeteneklerini kaybetmiş kitleler var. Bundan cesaret aldılar ve zulmün sınırlarını genişletmeye başladılar. Ve anlaşılan tasarlanan dijital dünyaya geçişte birey ve toplumların sabrını zorlayacak olaylara şahit olacağız ve savaşlar artık ateşli silahlarla değil virüslerle ve afetlerle yapılacak. Anlaşılan Müslüman halklar birbirlerini etnik, hizipsel ve mezhepsel farklılıklar üzerinden vurmaya devam ederken onlar hedeflerini yerli işbirlikçiler üzerinden gerçekleştirmeye çalışacaklar. Nitekim her ne kadar resmi bir açıklama henüz yapılmasa da büyük kayıplara sebebiyet veren yangınların küresel güçlerin kucağımızda besleyip büyüttüğü terör örgütleri aracılığıyla yapıldığı söyleniyor. Evet, son günlerde orman yangınları var. Biliyorsunuz Türkiye'nin gündeminin baş köşesinde olan konu. Şimdi korkunç burada Demet Hanım'ın da üzerinde durduğu konu ne kadar yani böylesi bir farziye varsa yani insan eliyle doğrudan terör örgütü eliyle gerçekten ne kadar bu ihtimal üzerinde durmak mümkün? Bence, doğal mı sizce yoksa?
Bilmiyorum bence yani yaz aylarında sıklıkla yaşanıyor ama bu derecede ve büyük bir ölçüde bunun yaşanması bence bu da bir terör olayı olabilir. Yani doğa terörü, insanları sadece silah elimize alarak öldürmemiz gerekmiyor. Doğayı katlettiğimiz zaman zaten denge bozuluyor.
Ekoterörizm.
Evet ve şey Demet var. Hanım bence bu mektupta tamamen Batı Asya'daki durumu, Müslüman insanlar arasındaki ilişkileri, ülkeler arasındaki politikaları tamamen net bir şekilde açıklamış Demet Hanım. Yani Müslümanlar birleşirse birçok şeyin, birçok sorunun üstesinden gelebilirler ve
şimdi
maalesef...
Şimdi o doğru, sonunu bu orman yangınına bağladı ki bana göre her şeyi şimdi orman yangını çıkarsak diğer bölümlerin tamamıyla katılıyorum. Burada orman yangınını bence şimdi hepsini terör örgütü yaptı diye atmakla bence herkes sorumluluğundan kaçmak istiyor bir şekilde de hükümet özellikle. Yani bu kadar orman yangınına vesile olacak bir terör örgütü varsa vay haline demektir ülkenin. Birçok şeyler de yapabilir. Bir ormanı bir kibritle yapamazsın. Doğru diyorlar ama o kadar geniş çapta bir anda yani her sokak başında o kadar polis, güvenlik doğa güçleri.
Doğa şartlarını da dikkate alırsanız çünkü hava çok sıcak orada.
Hava sıcak da tamam bu kadar büyük çaplı bir şey. Bir anda yani hiç mi bunlar görmediler? Bu sorumluluk nerede? Güvenlik güçleri yani bir kilogram, bir litre benzinle o kadar büyük çapta yapamazsın. Yani onu bilmiyorum. Demek istiyorum. Şimdi öyle olursa ormanlarda normalde insanlar gidip kibritle yemeğini yapıyor, her şeyi yapıyor. Bazen de söndürmeden çıkıyor ama çok küçük çapta bazen belki bir etki bırakabilir. O ağaçlar, yeşil ağaçlar o kadar da kolay yakamazsın.
Aslında ben bir şey okuyordum. Türkiye'nin güneyinde genelde çam ağaçları var ve çam ağaçların o salgıladığı madde var ya o çok yanıcı ve çok tutucu bir şeymiş. Mıdır? Evet, o çok erken şey.
Evet, son günlerde yani şey de var, rüzgar da var. Bunların da etkisi
yani,
var.
Yani bir de eğer bir yetkili kendi sorumluluğunu yerine doğru düzgün getiremiyorsa bence o da bir terör olayıdır. Yani umursamıyorsa, görevini yerine getirmiyorsa, kimseyi direkt olarak kastetmiyorum ama yapmıyorsa bu da bir cinayettir yani. Demet Hanım'ın mektubuna ben devam edeyim isterseniz. Demet Hanım şöyle devam ediyor. Zamanın firavunları ilahlıklarını ilan ediyor ve hayatımızın her alanına müdahil olmak istiyorlar. Peki bu durumda ne yapacağız? Teslim mi olacağız yoksa bir araya gelip katilin elini bükecek miyiz? Kayda değer bir nüfusa sahip olan Müslümanlar eğer etnik, mezhepsel, kavmiyetçilik, hizipçilik, particilik üzerinden birbirlerini ayrıştırmaktan vazgeçer ümmet bilinciyle hareket ederlerse malum güçler ellerini uzatamayacak ve güçlerini kaybedeceklerdir. Demet Hanım'a değindiği güzel konudan dolayı çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Sayın Ekrem Kepekçi isimli dinleyicimiz şöyle yazıyor. Bir salgından kaçarak o salgını bertaraf edebilir miyiz? Bundan pek emin değilim. Salgına körükle gidelim de demiyorum elbet. Fakat salgının hayata hakim olmasına engel olabiliriz. Pandeminin tutunamayacağı ortam modeli oluşturmak lazım. Önlem ve tedbirler alınarak günlük hayat kaldığı yerden sürdürülmeli, okullar bir an önce açılmalı, kültür faaliyetleri, spor karşılaşmaları ve kamusal ortamlar yeniden yapılandırılmalı ve olağanüstü şartların oluşturduğu atmosfer, mekan ve zaman üzerinde yapılacak bir takım düzenlemelerle yaşanılabilir bir olağanlığa dönüştürülmeli. Tekli eğitim yapan okullar sabahçı öğlenci olmak üzere iki ayrı vakitte sınıf öğrenci sayıları seyreltilmiş şekilde açık tutulabilir. Kısa sürede önlemleri kaldırmak yerine salgın tehlikesinin bertaraf edildiğinden emin oluncaya kadar önlemler sürdürülmeli. Evet, pandemi ne yazık ki bitmek bilmiyor. Yani 1,5 senedir gündemden hiçbir şekilde düşmeyen bir konu.
Sanırım uzun süredir
düşmeyecek. Ve yeni yeni dalgalar başlıyor farklı isimlerle, mutasyonlarla. Maalesef durum bundan ibaret. Bakalım inşallah önümüzdeki aylarda bu aşıların da etkisiyle bir nispi olarak da olsa durdurulur.
Aslında yani Ekrem Bey mektubunun devamında şu aşı konusuna da değiniyor.
Evet,
şöyle
isterseniz
diyor.
Siz
evet, Ekrem Bey diyor ki aşının tesir ve yan etkileri açık biçimde sayısal verilerle kamuoyuna açıklanmalı ve bu konuda halkın kaygıları ortadan kaldırılmalıdır. Hiç olmazsa belli bir süre daha insan temasını en aza indirerek sosyal, kültürel ve ekonomik hayata bir seyyaliyet kazandırılmalıdır. Dini hayatın kendine mahsus mekanlarda dikkat ve önlem eksenli sürdürülmesi gibi sanat, siyaset ve eğitim hayatı da tabiri caizse hekim kontrolünde devam etmelidir. Görünen o ki hayatı bütün aksamasıyla evimize davet etmek ya da bizzat hayatın ayağına gitmek için toplumda her yaştaki insanın sağlık raporu alabilmesi zor. Hiç olmazsa bunu doktor kontrolünde sağlayabiliriz. Böylelikle hayatı aksatmış oluruz. Aksi takdirde dünyanın yaşadığı pandeminin 3. yılında yaşamsal reflekslerimizi yitirmekle karşı karşıya gelebiliriz. Öyle bir durum ki daha önce yaşanmadığı için insanlar ne yapacağını tam bilmiyorlar. Hükümetler de şaşırmış durumda ve hani aşıların tesiri...
En azından onun... Başka yönlere evrilmeseydi, mutasyon falan, bunlar zaten işi zor duruma sokan bu.
Tabii ki.
Yani aşı ne kadar etki ediyor, onu bile kestiremiyorlar.
İşin kötü tarafı, herkes her şeyi devletten ve hükümetlerden bekliyor. Halbuki insanlar kendileri biraz dikkat etse, sosyal mesafeye, hijyene, bunlara dikkat etse belki
tabii
bu
ki.
Kadar dalga
tabii
yaşamayacaktık.
Ki. Kendi aralarında aile arasında görüşmeler, toplantılar,
hak
gece
veriyorum.
Toplantıları, bu kadar kaynaşmalar, bunun sonucu da tabii ki bu kadar bulaşıcı bir hastalık varken.
İnsanlar sıkılıyor yani. Ama bir yerde de ölümleri dur demek gerekiyor.
Evet. Sayın Ekrem Kepekçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Sırada bir telefon mesajımız var.
Merhabalar, ben Emin. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Tahran Radyosu muhabiri Kasım Bey'e gönderdiği önemli ve değerli haberleri için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Anlaşılan süremiz pek fazla kalmamış ama elimde bir tane mektup var Nurcan
evet,
Hanım'dan.
Evet, isterseniz
Nurcan.
Ondan birkaç cümle
evet,
okuyalım.
Evet, birkaç satır. Nurcan Karakaya isimli dinleyicimiz de bize şunları yazıyor. Ülke sadece orman yangınları sebebiyle değil, iki seneye yaklaşan süredir devam eden korona salgını sebebiyle de adeta bir ateş topuna dönüşmüş durumda. Bunun yanında hemen her gün işlenen cinayetlerin giderek vahşet boyutuna ulaşmış olması toplumumuzda bir sosyal bunalım, ahlaki çöküntü yaşadığımızı anlamına gelmez mi diye soruyor.
Evet, çok güzel bir mektup. Ne yazık ki tamamını okuyamayacağız ama birkaç cümle olsun dedik. Nurcan Karakaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için +0 98 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız +0 98 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresine kullanabilir.
Parsley yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programımızın sonunda Ahmet Yücel, Yusuf Coşkun ve Leyla Taşpınar isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib olan elektronik posta adresinize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran İslam İnkılabı rehberi Tokyo Olimpiyatlarında madalya kazanan İranlı sporcuları tebrik etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Hiroşima'ya atom bombasının atılmasının yıl dönümü Amerika'nın insanlığa karşı büyük cinayetini anımsattığını söyledi. Velayeti Hamas lideri Haniyeh ile bir araya geldi. Tüm General Selami, Siyonist rejim İsrail'in çöküşü için yeterli kapasitenin olduğunu söyledi. Suriye hükümeti, Siyonist rejim İsrail, Amerika ve bazı batılı ülkelerin İran'a yönelik son asılsız iddialarını şiddetle kınadı. Birleşmiş Milletler'in bir kaynağı İngiltere'nin Güvenlik Konseyi'nde İran karşıtı iddialarına destek bulamadığını bildirdi. Hizbullah lideri Seyit Hasan Nasrullah 33 günlük savaşın kazanımlarını anlattı. Erdoğan İstanbul'a Libya Başbakanını kabul etti. Türkiye Savunma Bakanlığı FETÖ mensupları Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı açıklamasında bulundu. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten dolayı 112 kişi daha hayatını kaybetti. Amerikan Başkanı Biden, Amerika'da Delta tipi koronavirüsün tırmanışı olduğunu bildirdi. Amerika'nın Afganistan'a müdahalesi devam ediyor. Amerikan medyası, Amerikan koalisyonunun Irak ve Suriye'de binlerce sivili öldürdüğünü yazdı. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran'da saat 10.17. Sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Sede aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.